Ayrım 41.
Aptalca bir konuşma ve ben çeşitlemelerini düşünüyorum. Filozof olmuşsun ha? Şu işi bir konuşalım ya da tele kız olmuşsun ha? Şu işi bir konuşalım. Cevap verdiğim için de kızıyorum kendime. Müslüman olmuşsun ha'nın cevabı belki de hasiktir olmalıydı. Öte yandan hasiktir ne? Ben Müslüman olacak kadar budala mıyım? Hasiktir mi? Tövbe estağfurullah. Ama öyle desem anlardı. Özür bile dilerdi. Ne ki bu defa da özür dilediği için hassiktir çekmek zorunda kalırdım. Ortak dilimiz yoktu anlıyor musun? Yabancılaşmış toplumlarda dille kayboluyor. Randevu saatinde 50 dakika geçirdi Şafak. Ben kadınını barda kadın başına yalnız bekleten bir koç yiğitin nasıl bir şey olabildiğini düşünüyordum. Sonra aydım. İstanbul barları Demet'in savaşı ya da benim şafağıma gibi yabancıların tükettikleri sahici kadınlarla doluydu. Sakın bunun hem cinslerimi kayırmak olduğunu düşünme. Kadın her şeye karşın daha zor yabancılaşıyor. Doğaya erkekten daha yakın, hele de Fatma gibi anne olanlar. Anne koşulsuz sevgiyi simgeler. Erkekten farklı olarak ne yapmış olursan ol, sen benim çocuğumsun, seni seviyorum diyebiliyor kadın. Her koşulda affediyor. Çocuğu ne yapmış olursa olsun, hiçbir şeyin o çocukla o çocuğun yaşamının, mutluluğunun arasına girmesine içi razı gelmiyor. Erkeği bildiğinin de annesi oluveriyor. Şafağın eşi gibi. Donunu ters giydiği zaman neden affetti? Ya daha önce? Bunda çıkarcılık yok muydu? Vardı belki ama öyle bakarsak annelerde de vardır. Kibele sendromu. Evet, kibele sendromu. Etrafıma bakınıyordum, imza gününden sonra Ziya'da yaşadığım gece tekrarlanıyordu sanki. Çevremi bedenlerini nasıl istimal ettiklerinin hesabını verecek merci bulamayan Türk kadınları sarmıştı. Birden ortak sorunumuzun bütünlüğümüzü bozan, bizi eşyalaştıran cinsel özgürlüğümüz olduğunu düşünmeye başladım. Sanki Fatma da Demet de Duygu da ben de aynı dertten muzdariptik. Kimimiz kendimizi Fatma gibi alkole vurmuştuk, kimimiz Duygu gibi erkekleri eşyalaştırarak intikam almaya kalkışmıştık. Evli olup da eşyalaştırıldıklarının farkına varanlarımızın adını koyamadıkları halde yabancılaşmanın farkına varanlarımızın durumları daha da kötü olmuştu. Onlarla kendilerini ya konkene ya alışverişe vuruyorlardı. Ama sonucun değişmediğini, solduklarını, daha doğrusu hep birlikte solduğumuzu düşünüyordum. Sonunda geldi Şafak. Ben de çenemi elime almış öyle bakınıyorum. Bir an bütün benzerliklerimize karşın çevrelerine kahkahalarıyla neşe dağıtan hemcinslerimden ne kadar farklı ve sıkıcı olduğumu düşündüm. Toparlanmaya, Şafak'a geldiğine geleceğine pişman etmemeye niyetlendim. Ne ki Şafak'ın arkasında beliren Sedat bu gayretimi de aldı. Şöyle geçelim mi dedi, arkadaki boş masayı gösteriyordu. Sanki hep buradaymış, bir iki dakikalığına dışarı çıkmış da gelmiş gibiydi. Hiçbir şey söylemeden kalktım. İnsanların arasından Şafak'ın eli sırtımda geçtik. O zamanlar elini sırtıma koyduğunda içim huzur dolabiliyordu. Dipteki masaya oturduk. Şafak çevreyi hızla gözden geçirdi. Sedat oğlum, işte Ece Bar burası. Özel bir şakayı paylaşıyorlarmış gibi ekledi. Bundan böyle böyle bana döndü. Değer mi kız, ne içiyorsun? Viski. Garsona bakınmaya başladı. Namusum nikahım üstüne diye söylendi, kulağını çekti, tahta masaya vurdu, Sedat'a döndü. Heriflere bak yahu. İlk kez duyduğu bir yemin biçimiydi. Neden ettiğini de anlayamadım. Ama nikah üzerine edilen bir yemin, hayatındaki en ürkütücü şeyin karısının kendisini aldatması olduğunu ifade ediyordu. İma ettiği korunmanın güçlülüğü avuçlarımı terletti. Şafağın her zaman tümüyle kendisine ait, beni her an dışlayacak, ilişkimizi sıradan bir abazanlığa indirgeyecek kalkanı olduğunu gösteriyordu. Öteki karısının, benim, kendisini aldatabileceğimi düşünmüyordu bile. Düşünmüyordu çünkü ben onun dünyasından değildim. Sadece ilişki kurduğu, bütünleşmediği, sahiplenmediği için ne yaptığım ne de yapmadığım gündemde değildi. Genel ev kadınından bir önce kiminle yattığı sorulur mu? Düzülecek bir eşyadan ibaret değil midir? Yabancılaşma dehşet vericiydi. İliklerime kadar ürperdiğimi hatırlıyorum. Sedat'a baktım, koca bir bebek gibi göründü bana. Ağabeyisinin pezevenkliğini yapan koca bir bebek. Kravatını gevşetip ayaklarını uzatan Şafak'a döndüm. Onun aklı toplantıda, gözleri fıldır fıldır etraftaydı. Benim orada olduğumun farkında bile değil gibiydi. Neden burada bulunduğumuzu da unutmuş olmalıydı. Yoksa Sedat'ı getirmezdi diye düşünüyordum. Bitirmiş olması konuşma talebimi ciddiye almamış olmasının göstergesiydi. O sırada o Mustafa Sarıgül'ün adamı diyordu Şafak Sedat'a. Akılları sıra birleşecekler, sonra da kurultayda geçirecekler. Yok be gülüm, garson uzattığı rakıyı içmedi, boğazından aşağı döktü. İstanbul'da Türklerle Lazlar birleşmeden bu iş olmayacak. Kotil Baykal'a destek atacak, ancak öyle temizleyeceğiz ki bu işi. Öyle değil mi Sedat? Öyle abi. Rakısının geri kalanını da bitirdi, biraz gevşedi. Yüzüne o çok iyi tanıdığım şeytani gülümseme oturdu. Neyse siktir et. Nasılsa alacağız. Gözlerini dikti. Sen nasılsın, neler yapıyorsun? Hemen ardından, Ali Sirmen değil mi bu? İtaliklemeye başladım ben de. Ne olsun be abi. Bildiğin gibi yuvarlanıp gidiyoruz işte. Bir Amerikalı karı geldi, filmciymiş. Bütün gün, bütün gece ona takıldık, anlattık durduk işte. Bir film yapacakmış, senaryosunu bizim yazmamızı istiyor. Anlaşabilirsek bakacağız. Ya da... Tamam Şafak, bu iş buraya kadar. Marx'ın dediği gibi insanlarla ilişkilerimiz kişisel gerçekliğimizin arzuladığımız insanla çakıştığının kesin bir ifadesi olmalı. Eğer sevgimiz sevgi uyandırmıyorsa o zaman sevgimiz kısırdır, bir talihsizliktir. Ruh halimi ne biri ne de öteki tam yansıtıyordu. Ne dalga geçecek ne de rest çekecek halim vardı. Korkunç bir nafilelik, bir yalnızlık, bir süflilik, bir fazlalık da hissettiğim. Alkolün duygularımı abarttığını biliyor, geri dönülmez bir noktaya getirmesini, düşüncelerimi dizginlerinden koparıp salmasını diliyordum. İçimdeki öfke daha da kabarsın, yaksın yıksın istiyordum, inanabiliyor musun? Beynimde bu adama, bu adamlara ulaşmanın tek yolunun şiddet olduğunu telkin eden, özünde hak verdiğim bir ses vardı. Ancak çok yalın bir öfkeden anlayacaklardı. Çünkü o andaki gereksinimlerinin dışındaki her şeye kapanmak gibi beni dehşete düşüren bir yetenekleri vardı. Bu zırhı kendilerini koruyan bu korkunç kabuğu ancak öfkenin delebileceğini hissediyordum. Ne ki ben bambaşka bir iklimin ve de anlaşılan yüzyılın ürünüydüm. Öfkemi dışarı yansıtmamaya eğitilmiştim. Hah, öyle zannediyordum. Abla, geçen gün dükkana geldiğinde bir şemsiye bıraktın mı sen? Sedat'ın sorusundan algıladığım tek kelime abla oldu. Bardağı taşıran damla gibiydi bu abla. Geriye yaslandığımı, delikanlının yüzüne bakmadan konuştuğumu hatırlıyorum. Ben senin ablan değilim Sedat'cığım. Ne yazık ki değilim. Ablan olsam, geçen akşam aşağıda bekleyeceğine yukarı çıkardın. Başımı kaldırdım, delikanlının gözlerini araştırdım. Yüzü kıpkırmızıydı. Baktığımı görünce gözlerini içkisine gömdü. Şafak bir içki daha ısmarladı. Sedat hiç sesini çıkarmadan öylece duruyordu. Ağabeyinin kadını da değilim diye sürdürdüm. Büyük bir yalan bu. Şafak'tan yana hızlı bir bakış fırlattığını gördüm. Böyle olmaz diye ekledim. Abine sor bir bak bakalım. Dün akşam ne yaptığımı biliyor mu? Ya dün akşam da burada başka birileriyle beraber değilsem? Bütün bu insanlar şimdi sizi kim bu herifler diye süzüyorlarsa... Utanmaz mısınız? Ne zavallı bir öç alma gayretiydi benimki. Yine de Sedat sarsıldı, müdahale eden Şafak oldu. Hadi canım sen de dedi. Dünyanın en olmayacak şeyini duymuş gibi sen öyle şey yapmazsın. Neden yapmayayım? Bırak canım efendim. Sen Günay Rodoplusun. Yani öyle boktan şeylerle uğraşmazsın. Gerçekten çok zekiydi Şafak. Feodar kökenli utandırma gayretini anında fark edip savacak kadar zeki. Topu hep karşı sahada tutacak kadar zeki, ecnebileşmiş olmasından kaynaklanan aldırmazlığını karşısındakine duyduğu güven diye yutturacak kadar zeki. Nasıl boktan şeyler diye sordum. Cevap, yapma gülüm. Şafak Özden sen yapma. Ya tut ya bırak. Ya sahici yürek yüreğe bir iletişim kuralım ya da toptan vazgeçelim. Bu kadınım türünden kalan lafları hak eden iletişimimiz yok demek istiyordum ama öyle kötü ifade etmiştim ki Sedat panikledi. Ağabeyisinden karısını boşaması gibi olmayacak bir şey talep edeceğim diye ödünün patladığını görebiliyordum. Gülmekle ağlamak arasında kala kaldım. Bir de yazar olacaktım ha. Şafak da tutmuyor muyuz yani dedi çok alınmışmış gibi. Tutmasak burada ne işimiz var? Çocuk yarın 5'te Eskişehir'e mal götürecek. Günay'ı kaybediyordum. Neyi tutup tutmamak? Canım ben ya tut ya bırak dedim ya, onu söylüyordu, tutuyormuş tabii. Tutma sonra da ne işleri varmış, hele de Sedat ertesi gün erkenden Eskişehir'e gidecekken, sonra sabahki telefonunda yaptığı gibi bana işlerin ne kadar sıkışık olduğunu anlatmaya koyuldu. Beni arayamamış olmasının nedeni de buydu. O halde Sedat'ı niye getirdiğini sormanın tam zamanıydı ama sıkıntıdan ter döken delikanlıya kıyamadım. İtaliklemeye, yani kendi adıma yabancılaşmaya koyuldum. Yabancılaşmanın bir başka tezahürü de hayatı durdurak bilmeyen hareketler silsilesine dönüştürmek, kişinin insansal varlığının temel sorunlarına cevap verilmesi gerektiği bilincini köreltmektir. Sabahtan akşama koşuşan, işi icat eden adam, dünya ve kendisiyle temasını kaybedecek, durup düşünmeye vakti olmayacak şekilde bilerek ve isteyerek programlanacaktır. Şafak gibileri yakalayamazsın. Muhakemelerini, vicdanlarını devreye sokamazsın. Yabancılaşmış kişilerin her zaman işleri vardır. İşleri, yani kendileriyle çevreleri arasına koydukları barikatları. Ne duruyoruz, kalkalım o zaman. Bir içki daha içecek vaktimiz var dedi Şafak. Biz daha yeni başlıyoruz ama sana yasak. İçince tanınmaz oluyorsun. Umarım dedim ama duyuramadım. Kitap nasıl gidiyor? Notlar alıyorum. İskeleti çıkıyor gibi. Ne zaman biter? Bilmem. Çabuk bitir, işimiz var da. Güldü. Ne işimiz var? İlçe başkanı olacağız ya. Hemen kendisine dönmüştü yine. Şu Çayırtepe'ye 24 saat ilçe başkanı olayım dedi. Acı acı. 24 saat, daha fazla değil. Olayım, sonra da öleyim. Ruhunun derinliklerinde yatan bir sırrı ifşa etmiş de utanmış gibi başını önüne eğdi. Bardağını tutan elleri kasıldı. Çayırtepe'ye ilçe başkanı olacağım diye yineledi. Başını kaldırdı. Yine gözlerime dikti gözlerini. Sike sike geleceğim ve ilçe başkanı olacağım. Ondan sonra ne olursa olsun beni attıkları yere geleceğim. Hadi bakalım. Sen de bana yardım edeceksin. Olur dedim ama sesimin tonunu beğenmemiş olmalıydı. Kadınım olduğun için yardım edeceksin dedi. Hayır. Bırak bu saçmalığı. Kadınımsın tabii. Bugünden yarına bir iş değil ki bu. Kafan kızdığı zaman çekip gidesin. Hem bana söz verdin. Sen demedin mi beni milletvekili göreceksin bu ülkede? Dedim. Sedat hayretle bir bana bir abisine bakıyordu. Sen bakma, benden iyisini bulamazsın dedi Şafak. Koç gibi adamım ben. Bakma öyle bana. İşte geç kalırım, gelirim derim gelemem ama vallahi kötü niyetimden değil gülüm be. Bilmiyorum nedir, bana zaman söyleme de istersen canımı al. Telefonu aç gel de atlayıp geleyim. Ama bana çarşambaya randevu ver, canımı al. Öyle bir sıkıntı basıyor, anlatamam sana. Canım çekiliyor sanki. Artık çarşamba oraya gitmemek için elimden geleni yapıyorum. İşte öyle. Yarın vergi yatacak değil mi? Cebimde param da var ama ben yatırmayayım da cezaya girsin razıyım. Allah Allah, öyle. Olmuyor be gülüm. Böyle iş çıkmaz ki. Ama hele dur bir pırtık. Öyle de değer yani. Biz iş yapıyoruz, iyi de para kazanıyoruz da. Doğru söylüyordu. Yaşıyordu üstelik. Pekala da iyi yaşıyordu. Öyle düşündüğüm zaman yabancı olanın ben olduğum duygusuna kapıldım yine. İstediği gibi yaşıyordu. Sağlığı yerindeydi, parası pulu vardı. Ben, şu ülkede bir gün gülmemiş olan ben, kim oluyordum da Şafak'ın akıl sağlığından kuşkulanıyordum. Yok akıl sağlığı kimlik bilinci demekmiş, yok kendi dışımızdaki gerçekliğin kavranması demekmiş. Bir an belki de onu kıskanıyorum diye düşündüm. O 20. yüzyıl "Don't worry, be happy, no problem" türküydü. Ben ise keyfine bakmasını beceremeyen alemin enayisi. Kendimi yetersiz hissettiğim doğruydu. Acaba zaman zaman aşağılık kompleksine kapılmıyor muydum? Kendimi niye suçlu hissediyordum ya da suçlu hissettiriliyordum? Aydın olmam keyfiyetinden mi? Hayır, bundan değildi. Emeğin değil, manipülasyonun para getirdiği bir ülkede gayret ve çalışma ululanmaz olur. Bizimki gibi yoksul, elbette batıya kıyasla yoksul toplumlarda uç lüksler ve uç yoksulluk oluşur. Ne ki yoksulluğun, orantısızlığın maddi sonuçlarından çok manevi sonuçları önemlidir. Kişi yaptığı işin insani gayretinin, hünerinin aşağılanması ile karşı karşıyadır. Yazarlığımın onu oluşturan emeğin bir pul kadar değeri yoktu. Olsaydı Şafak beni başka, bir başka tutardı. Onu hissettim. Böyle bir toplumda anneannelerin ördüğü kazak da, dedelerinin romatizmalı parmaklarının inşa ettiği kuş kafesleri de, Aşık Sabri'nin bağlaması da, Profesör Behram Kurşunoğlu da, ben de zavallıydık. Yine de iyi de böyle Gitmez dedim Şafak'a. Dalai Lama'nın bile koluna saat taktığı bir zamanda böyle gitmez. Dalai Lama kimdi? Saat ne demekti? Gider gülüm gider dedi Şafak. Az önce kaybeder gibi olduğu güvenini tekrar bulmuştu. İster istemez gidecek. Bu ölümlü dünyada canımdan da önemli mi? Hayır, değildi tabii. Oysa hem de çok önemli olduğunu düşünüyordum. 2000'e 5 dakika kala değil dakikalara, saliselere duyarlı olmak gerektiğini düşünüyordum. Hayır değil cevabı insan hayatının her şeyden kutsal olduğunu doğrulayan cevaptı sadece. Ama her Türk gibi Şafak Özden de net cevaba alışık değildi. Bağlam dışı algılıyor, beni pasifize ediyordu. İnsan hayatının her şeyden önemli olduğu tabii ki tartışılmaz ama bu sıkılmak pahasına da olsa kişinin kendisini ıslah etmemesi için bir mazeret değildir. O arada Sedat kalktı, anlaşılan tuvalete gidecekti. Şafak bu fırsatı bekliyormuş gibi elini omuzuma attı. Silindir gibi ezdin çocuğu dedi. Hak etmediydi ama. Niye? Ne yaptım ki? Neyse boş ver geçer dedi Şafak. Aklım kadıncığın romanında üsteledim. Abla derken dürüst değil. En ufak bir terslikte yengesiyle bir olur, beni elinin tersiyle iter. Orası öyle dedi Şafak. Gözlerinde gene o övünme pırıltısı, lafı değiştirdi. Çok güzelsin bu gece, pırıl pırılsın. Ve hemen arkası geldi. Yarın akşam bir rakı içelim mi? Erol'la Duran da gelsin, şu işi de konuşuruz. Hangi işi? Erol yamuk yapmaya başladı. İlçe başkanı olmak istiyor, bir konuş bakalım. Yarın sana getireyim mi? Ya da boş ver, yemekle uğraşma, dışarıda yeriz dedi. Ve niye orada olduğu belli oldu tabii. Peki diye başladım. Sözümü kesti Günay. Peki neden o zamandan bırakıp gitmedim? Onu soruyorsun değil mi? Onu soruyordum. Çünkü o zaman sevgimin sevgi uyandırmadığının, kısır olduğunun, bir talihsizlik olduğunun henüz farkında değildim. Şafak Özden'i yerine çok sonra ve çok güç oturttum dedi. Münferit bir olay değildi Şafak olayı, Türkiye'nin olayıydı. Şafak'ı çözümlediğim zaman Türkiye'nin toplumsal karakterini çözümleyeceğimi hissediyordum. Ve korktum anlıyor musun? Şafak'ın beni soyutlamasıyla Türkiye'de kimsenin kimseyi adam yerine koymuyor efendim. Bu ülkede insanın hiç değeri yok yabancılaşmasının nasıl çakıştığını görüyordum. Soyutlamanın aldığı boyutların korkunçluğunu görüyordum. Mesela bak ölen emekçi değil gazetecidir, iş adamıdır. Ölüm ilanlarında bir kadının ismine rastlarsan mutlaka şu şu şirketlerin sahibinin yöneticisinin akrabası olduğunu bilirsin. Anglo-Sakson kültürünün 3 milyon dolarlık köprü efendim, 5 bin dolarlık saat gibi eşyayı somut nitelikleriyle değil, takas değeriyle tanımlayan, somut niteliklerini marjinalleştiren ifadelerinin Türkçe'ye yerleşmiş olması olayın vehametini anlatıyor. Daha geçen gün Milliyet'te 500 milyon liralık sel felaketinden bahsediliyordu. Zararın takas değeri bildirilmişti ama felaket zedelerin ızdıraplarından haber yoktu. Bir başka belirti, Nokta gibi dergilerin birleşik zaman yani soyutlama dilinin benimsemiş olmalarıdır. Time'ın Newsweek'in dilidir. Yani işte mış gibi, Jack'ti gibi çekim eklerinin dili. Ve adam kadını öldürecekti. Ya da Özal enflasyonu indireceğinden bahsedecekti türünden. Olayların vehametinin üstünü örten, hani ise kaçınılmaz olduğunu ima eden dil. Anlıyor musun? Babam annemi 1974'te öldürdü cümlesiyle, babam annemi 1974'te öldürecekti cümlesinin farkını görüyorsun değil mi? İkincisi olayın neredeyse doğal olduğunu ima etmiyor mu? Mazlum Mehmetçiği İstanbul'da maganda eden yabancılaşma ciğeri mi deliyor biliyor musun? Öte yandan dünya çapında şehir plancı Profesör Kaptan da cami imamının yeğeni değil. 1,5 saat bağdaş kurup Hayber Kalesi'ni dinleyemiyor. Duran Kur'an Ağlak Baba'nın torunu değil. Said-i Nursi'nin sadece adını biliyor. Şafak Özden yiğidim aslanım değil, ezilmiş insanlar için savaşan bir militan değil. Kim olduğunu kendisi de bilmiyor. Bütün bu anlattıklarımı bölük pörçük biliyordum ancak oturtamadığım bir şey vardı. Zincirde bir kayıp halka vardı. Şöyle, Avrupalı Mega Machine'in büyük makinenin buyruğu altına muhteşem buluşlar asırlarından sonra girmişti. Onu daha büyüğe zorlayan bilim teknoloji gelişmesinden sonra girmişti. Keşiflerinden, hünerinden gurur duyduğu bir dönem yaşamıştı. Doğayı kontrol altına almış, karanlık çağların hurafelerinden kurtulmuş, kendinin emin ve mutlu, sadece aklın kurallarına bağlı, kendi kararları doğrultusunda hareket etmekten övüştüydü. Edison dünyanın en zengin adamlarından birisi olarak öldü ama insanlığa ışık hediye etti. Türkiye'de bu ara dönem kişinin yasal, siyasi ve ekonomik özgürlüğü tattığı, yaratıcılığını sonuna kadar zorladığı bir dönem hiç yaşanmadı. Biz daha ne oluyoruz diyemeden feodal otoriteden 20. yüzyılın altın buzağısının emrine atladık. Türkiye'li akılla kavranamayan tutkularının kölesi oldu. Güce, paraya, şöhrete duyduğu şehvet, insanlığı ile sonsuzluğu ile temasını koparttı, arka planının, kültürünün kendisine sunduğu sayısız niteliklerini bir yana bıraktı, sadece bu tutkularını ilah etti ama en azından son 300 yılda şunu da insanlığa ben hediye ettim diye övünebileceği hiçbir şey yoktur. Ne bir ideoloji, ne bir felsefe, ne bir din, ne bir coğrafya keşfi, ne bir makine, ne bir enerji kaynağı. Ama kendisine el. Kendinden digayrı bir şeydir, ayardır. Teknolojiyle tırnak makasından öte bir ilişkisi olmayan insan, Göteborg fabrikalarının devasa sarışın ustabaşı kadar yabancı. Şafağın küfürlerine dans ettiği elektronik ilah Prince kadar yabancı. Engin Cezar'ın Cezar Ahmet Paşa'ya yabancı olduğu kadar yabancı. Peki nasıl oldu da biz de robot olduk? Stevenson'ın Amerikan toplumuna koyduğu teşhis bize de uyuyor diye düşündüğümde anladım. Robotlaşmak için pazar ekonomisinin, teknolojinin dayatması dışında da bir yol var. Manipülasyon. Türkiye'li son 300 yılını manipülasyonla geçirdi. Devleti Osmaniye'yi ayakta tutmak için manipülasyon, halifeliği ayakta tutmak için manipülasyon, İslamiyet'i ayakta tutmak için manipülasyon, 19. yüzyılın Mason halifelerini unutmayalım. Cumhuriyeti ayakta tutmak için manipülasyon, demokrasiyi ayakta tutmak için manipülasyon. Yani maymunun yaptığı gibi iki sopayı birbirine bağlayıp muzu düşürmekten başka bir şey yapmadık ki biz. Günümüz patolojisinin yeni bir şey olmadığını, 300 yıldan beri hasta olduğumuzu düşündüm. Evet, koşullara inanılmaz bir uyarlanma yeteneği sergiliyormuş gibi, dünyanın dört bir tarafında başarıyla yaşıyormuş gibi görünüyoruz ama sağlıklı toplum bireyin topluma uyarlandığı toplum değil ki. Tersine toplumun insanın ihtiyaçlarına uyarlandığı, insanın merkez alındığı toplum. Yoksa kişi bir topluma köle olarak da uyarlanabiliyor, rakı, daha doğrusu şnaps ya da şampanya mezesi olarak da uyarlanabiliyor. Oysa toplumların sağlığı, mensuplarının akıl sağlığını geliştirmek ya da engellemek yolunda aldıkları mesafeyle ölçülür. Sağlıklı toplum, insanın insanı sevme, yaratıcı çalışma, aklı ve nesnelliğini geliştirme, yapıcı güçlerinin bilincinde olan bir benlik duygusuna sahip olma kapasitelerini geliştiren bir toplumdur.